Kitabın adı sadece biri. Yazarı Emel Uz, 15. ayrım. Bu son olay ortaya çıktığı sıralarda hastaydım. Sürekli doktora gidiyor ama bir sonuç alamıyordu. Hızla kilo kaybediyor, suyu verilmemiş ince bir fidan gibi sağ yanıma doğru kıvrılıyordum. Doktorlar hiçbir sorun olmadığını söylüyorlardı. İzin, rapor gibi haklarımı da kullandığım için o hasta halimle okula gidip gelmeye çabalıyordum. Arkadaşlarım hastaneye yatmam konusunda çok baskı yapıyorlardı. Direndim. Çünkü bir sonuç alamamıştım. Bir gece korkunç bir sancıyla sağ yanıma kıvrılıp kaldım. Nefes alamıyordum. Öksürdükçe pembe balgam tükürmeye başladım. Çok zor bir geceydi. Sabahı zor ettim. Ertesi gün yine kesik nefesler eşliğinde 70 kilometre uzaklıktaki okuluma gittim. Müdürüm ve arkadaşlarım beni görünce aynı hızla geri döndürerek dispansere götürdüler. Çünkü hastanede tüm kontroller 10 gün önce yapılmıştı. Hiçbir sorun görünmüyordu. Bu kez verem şüphesiyle götürüldüm. Çekilen filmler sonucunda akciğerimde bir şey görüldü. Doktorun yüzünü hala hatırlarım. Hastaneye sevk edildim. Verem olmadığını söylediler ama bir tanı da koyamadılar. Benim kafamda olan tek şey ise çocuklarımdı. Eğer yolun sonuna geldiysem çocuklarıma ne olacak diye düşünüyorum. Murat annesine haber verdi. Acil yattığım için onu beklemeye bile zaman bulamadık. Unutamadığım bir gün daha. 5 yaşındaki oğlumu 9 yaşındaki kızıma emanet edip hastaneye yattım. Murat'ın annesiyle eskisi gibi sevgi dolu bir iletişim kalmamıştı. Çok kırgındım. Yine de saygıda kusur etmemeye çalışırdım. Umulmayan yerden gelen darbe sanki daha da çok can yakıyor. Bazen yaşananlardan kalan onca anılar, albüm dolusu resimler neye yarar diye düşünüyorum. Zamanın yitip gittiğini, dönüşsüz sonun her gün daha da yaklaştığını anlatır gibi gelir bana. İyi ki güzel olan ve gülümseten kareler de var. Evet, iyi ki onlar var. Hastanede 10 gün yattım. Yapılan incelemeler karaciğer akciğeri, amip absesi olduğunu gösterdi. Doktorlar çok az görülen nadir bir durum olduğunu söylediler. Karaciğerimi saran amip, diyaframı delerek akciğerime geçmiş ve yarısını kaplamış. Ağır bir vaka geçiriyormuşum. Doktorlar bu ender vakayı birbirlerine sorular sorarak ayrı ayrı inceliyorlar. Ameliyata gerek olmadan ilaç tedavisiyle iyileşmeye başladım. Henüz yeni aşkını bildiğimi bilmeyen eşim, dostluk maskesi altında beni aratıyor, geçmiş olsun dileklerini iletiyor, çok üzüldüklerini, beni çok merak ettiklerini söylüyor. Aile dostlarımız ya. Ben de ne kadar geri kalmışım. Anlayamıyorum. Saygı, kendine olan saygı çok önemli. Bu kavram yoksa her türlü yalan insanların doğrusu olabiliyor. Geçmişle bugünün arasında gidip gelmekten yoruldum. En kısa sürede bu yazdıklarımı bitirmeliyim. Neden katlanıyorum bunlara? Her insan eşsizdir, özeldir. Ben de öyleyim. Cesur olup isteklerimi söylemeli, kendime yeni bir yol çizmeliyim. Düşündüklerimi söylemeliyim. Yıllarca biriktirdiğim anılar sandığımı sonuna kadar açmalı, sakladıklarımı çıkarmalı, ortaya dökmeli, yok etmeliyim. Kendime böyle sahip çıkmalıyım. Düşünce tarzı insanların karakter yapısıyla ilgili. Kendi duygularını tatmin ederken, çevredekilerine verdikleri zararı düşünmemek ne kadar bencilce. Bu yapıyla ilgili bir durum olsa gerek. Var olan değerlere süreklilik kazandırmaya çalışmalı. İşte o zaman hayattan birçok kazanım elde edebilir. Benden vazgeçmediğini söyleyen eşim haklı. Kim böyle bir saflıktan, kurduğu böyle bir düzenden vazgeçer ki? Hastaneden çıktım. Minik yavrularımın özlemlerini, beni karşılayışlarındaki sıcaklığı ifade etmem imkansız. Bu şehre taşınmamızın 2. yılı. Atamam daha yakın bir okula yapıldı. Artık terk ettiğim birçok düşüncem yerini zararsız hayallere bıraktı. Oğlum benimle okula geliyor. Çok yakında oturan bir bakıcı teyze buldum. Ona bırakıyor, çıkışta da alıyorum. İki yüzüm oldu sanki. Farklı iki dünyam. Biri kendime özel, örtmeye çalıştığım, içimde kalan duygularımı, yaşadıklarımı hapsettiğim dünya. Diğeri hiçbir şeye aldırmaz görünen, sorunsuz, neşeli kimliğimle oluşturduğum bir dünya. Öyle ki neşem ve anlattığım fıkralarla bu konuda şöhret sahibi olan eşime bile rakip olabiliyorum. Birlikte çalıştığımız samimi arkadaş grubumuz var. Dışarıya verdiğimiz en güzel resim birlikte dans etmek. O uyum ve neşeyi keşke her konuda yakalayabilseydik. Çok çağından bir arkadaşım vardı o grupta. Birçok konuda yorum yapar dertleşirdik. Paketleyip sandığıma kaldırdıklarım hariç. Bu gizleyişimin nedenini hiç bilemedim. Aile sırrı mantığı mı yoksa sana bunları yapan bir erkekle neden hala berabersin sorusuna yanıt veremeyeceğim için mi bilmiyorum. Vazgeçilmez sandığım o büyük sevgim de yok olup gitti. Adeta eridi. Yerini alışkanlıklara ve ortamı idare etme mantığına bıraktı. Artık hiçbir çaba göstermeden hayatın akış yönüne göre oynuyorum rolümü. Murat'ın bu son macerası da böyle bitti sanırım. Görüşmelerimiz kesildi. Geçmiş olsun telefonunda gerekeni gerektiği kadar söyledim. Kızım yaşananları tüm masumiyetiyle ve doğallığıyla anlatırdı. Onun için o kadar hoş anılardı ki. Hafta sonları babası küçük kızını müzik kursundan alıyor, sevgilisi ve oğlu da geliyor, hep birlikte kırlara gidiyor oynuyor, piknik yapıyorlar. Güzel bir zaman geçirme tekniği, çocukları dolaştırma ve dinlendirme amacıyla hareket ediyorlar. Ne zararı var ki bunun? Baba, annem neden gelmiyor sorusuna da, sevgili eşim, onun çok işi var kızım, gelemez, duymasın, gelemediği için üzülür, yanıtı veriyor. Kızımdan bunları dinlediğimde, sessizce babasının söylediklerini onaylıyorum. Deniz kıyısında küçük bir ilçeye yerleşen babamı çok özledim. Yaklaşık 4 yıl gibi bir zaman geçti. İlk torunu olduğu için kızımı hep ayrı bir yere koyardı. Ağabeyim evlendi, 2 kızı oldu. Kız kardeşimin de 2 oğlu var. Kardeşlerimle ancak yaz tatillerinde kısa süreli görüşmeler yapabiliyorum. Babamın son eşi bize pek yakın olmadığı için görüşmelerimiz pek de sık olamıyor. Maddi yetersizlikler ve her yıl Murat'ın ailesini ziyaret etmek elimizde olanı da tüketiyor. Tatilimiz o bölgeyle sınırlı kalıyor. Babam sigarayı çok içerdi. Damar tıkanıklığı oluşmuş. Hasta olduğu haberi geldi. Tıkanan damar değiştirilecek. Haber alır almaz gittim. Annemin yanında olmasam da babama gidebilmiştim. Sevgili babacığım çok mutlu oldu. Tabii ben de. Ben söyledim, kızım gelir dedim, diyordu halama. Ameliyat başarılı geçti, doktorlar sağlığına kavuştuğunu söylediler. Birkaç gün kalıp döndüm. Bu ameliyattan 1 yıl kadar sonraydı, okuldaydım. Hemen eve gitmem gerektiği söylendi. Sebebi açıklanmamıştı. Çocuklarla ilgili olduğunu düşündüm, çok fazla telaşlanmıştım. Eve geldiğimde Murat hazırlanmış, beni bekliyordu. Babamın tekrar hastalandığını, hemen gitmemiz gerektiğini söyledi. Çocukları samimi bir arkadaşımıza emanet edip yola çıktık. Israrla soruyor, kötü bir şey olup olmadığını öğrenmeye çalışıyordum. Babamın da bizleri bu kadar erken terk edeceği düşüncesini hiç aklıma getiremedim. Hayatla baş etmeye, olumsuz yargılardan kurtulmaya çalışırken, birazcık huzur bulmaya çabalarken, hayır, şimdi değil, yine de çok ama çok erken. Çok incinmeme rağmen kendimi acımasızca eleştiriyorum. Mutsuzluğuma kılıf aramıyor. Tam aksine mutluluğa dönüştürmeye çabalıyorum. Birilerini sorumlu tutarak aciz tavırlar ve sergilemek gururuma dokunuyor. Biraz nefes almalıyım. Ama hayat çok acımasız. Dünya insanın başına nasıl yıkılır? Evet. Bunu bir kez daha öğrendim. Babam da sessizce çekip gitti. Akşam yemeğini yemiş, sonra da göğsünde bir sıkıntı hissetmiş ve hastaneye götürürken ölmüş. Bu kadar. Hepsi bu. Koca bir yaşamın sonu işte bu. Dünya ne tuhaf. Gelenler, gidenler, zamanlı ya da zamansız değişimler, kırılan kalpler, hızlı bir akış, hissettirmeden yoluna devam eden ve herkesi kendine uyduran bir süreç. Doğumla ölüm arasındaki kısacık çizgide yaşanan onca hayat, durmaksızın verilen ama kazananı kaybedeni belli olmayan bir mücadele. İşte bunun adı hayat. Neden bu kadar acele ettiler? Onlar benim annem ve babam, ölmeye beni yalnız bırakmaya bile hakları yok. İnsan yaşlılığı da, ayrılığı da, ölümü de ne kendisine ne de sevdiklerine yakıştıramıyor. Hep aynı kalacaklar sanıyor. Gün gelip yüzüne ince ince işlenen çizgileri görünce birden panikliyor. Hayrete düşüyor. En önemlisi de vakit daraldıkça yaşamaya duyulan özlem fazlasıyla artıyor. İşte o zaman bu değerli zamanın hiç kimsenin oyuncağı olmaya değmeyeceğini anlıyorsunuz. Keşke demeyen ya da en az biçimde söyleyen insanlar gerçekten de çok şanslı. Ben her seferinde fırtınanın çıkış noktasına sığınma gafletinde bulundum. Onun için de daha çok yaralandım. Açılıverse o yürekten daha neler dökülür, neler. Bunlar sandıktan taşanlar galiba. Çocuklarım büyüyor. Eşim de sakinleşmiş görünüyor ya da olanlardan artık haberim olmuyor. Bu kez farklı taktikler deniyor da olabilir. Tecrübeler insanı mükemmelliğe ulaştırdığına göre o da sanırım yaşadığı onca tecrübeyle en yüksek rütbeye çıktı. Umurumda bile değil. Evet. Ne yazık ki hiçbir şey hissetmiyorum. Yaşayıp göreceğim. Güvenden, saygıdan kesinlikle söz etmiyorum. Yaşanan olaylar bizi ne çok değiştiriyor. Ders aldırdığım bir öğretmenden kızımın müziğe karşı çok yetenekli olduğunu öğrendim. Mutlaka müzik eğitimi alması gerektiği söyleniyor. 5. sınıf öğrencisi olarak üniversite öğrencileriyle birlikte dinletiler veriyor. Öyle güzel bir duygu ki. Zorluklar, yaratıcı gücü harekete geçirip, yetenekleri ortaya çıkaracak nedenlerden biridir. Arkasından hiç de umulmadık sonuçlar çıkabilir. Kızımızdan ayrılmak zor. Ne olursa olsun, engel oluşturmamak gerek diye düşünüyoruz. Herkesin dinlenmek için zaman ayırmaya çalıştığı bu güzel uğraşı, onun mesleği olacak. Hayat boyu bazı insanlar gerçekten aradıklarını buluyor. Bazıları da aramakla ömür tüketiyor. Çocukların mutlu olmalı, sevecekleri işleri yapmalı. Bu konuda bize düşen kararları doğru vermeliyiz. Sonuçta gönderme kararı aldık. Kararımızı etkileyen en önemli faktör, arkasından gidip yaşantımıza orada devam edebilmek. Atamalarımızı isteyeceğiz. En fazla bir yıl yalnız kalacak. Yavrumu okulun yurduna yerleştirip döndüğüm günü hatırlamak bile istemiyorum. Canımın yarısı orada kaldı. Yüreğimdeki boşluğu dolduramıyor, eve girmek istemiyordum. Bu duruma katlanmak ve alışmak zorundayım. Kızın için de hiç kolay değil. O küçük yaşta hayatın gerçek yüzüyle karşılaştı. O evden gidince tüm ilgim ve sevgim oğluma yöneldi. O büyük boşluğu onunla doldurmaya çabaladım. Yaşamımda yeterince pişmanlık var. Bir de yitirme duygusu olmamalı. İşte o zaman kendime acımaya başlayabilirim. En korkunç olanı da bu. Oğlum da gidecek bir gün. Henüz ortaokulda. Önünde lise yılları kaldı yalnızca. Zaman hızlı akıyor. Görev değişikliği yapıp kızımın yanına gidemedik. Bu durumda okul yıllarının yalnız geçeceği belli oldu. Büyük aşk maceraları bitmiş görünüyor. Küçük ilişkilerle devam ediyor muhtemelen. Bol bol da yaptıklarını anlatıp övünüyor. Ne kadar da zıt karakterlerdeyiz. Yıllar beni epeyce değişime uğrattı ama bunlar kendi adıma yapabildiğim değişimler. Kalabalıkta kaybolmayı, yutkunup durmayı, birilerine mahkum olmayı, yaşamayı kabul etmemi epeyce engelledi. Çevremi en önemlisi de duygularımı yani beni fark etmeye başladım. Artık eskisi kadar sakin tavırlar sergilemiyorum. Kalmayan sabrım bazen beni zora sokuyor. Yıllarımın duygusuz, sevgisiz, tek düze geçiyor olması ve bu şekilde süreceği fikri de beni yeniden öldürüyor. Murat'la her konuda asgari düzeyde görüşüyor ve konuşuyoruz. Onun için bu zaten normal. Çünkü kendine özel yaşıyor. Birçok kez artık tükendiğimi ifade etmeye, böyle sürdüremeyeceğimi hissettirmeye çalışıyorum. Tabii ki boş bir uğraşı. Belki bu son çabalarla halen bir şeyler umuyorum. Yüreğim boş. Ne yapsam o boşluk dolmuyor. Olaylar karşısında verdiğim tepkiler, İsyanlarım, kararlı ve asi tavırlarım, başta eşim olmak üzere herkesi şaşırtıyor. Durgun sular dalgalandı. Artık taşıyor. Küçük diye nitelendireceğim olaylar bile, eskileri de peşine takıp koca bir çağlayan haline gelebiliyor. Bunda sorun yok ama ne yaparsam yapayım yalnızım. Tüm bunlar olurken yüreğimi titreten sevgi telleri de birer birer ya koptu ya da koparıldı. Hayatın seyrettiğim filmlere benzemediğini çoktan anladım. Geçmişi yok edemedim. Geri getiremem ama sanırım kalan kısmına sahip çıkabilirim. Halen yaşananları unutmama bile izin vermeyen, ben bir şey yapmadım, kendin düşün diyerek beni çıldırma noktasına getiren umursamaz tavırlarını sürdüren Murat'ı ne yapmalıyım? Uzun, hem oldukça uzun bir süredir onu yok sayarak sürdürdüm yaşamımı. Bu fikir önceleri cazip geldi ve beni rahatlattı. Kolay bir çözümdü. Artık olmuyor. O da olmuyor. Varken yok saymak ve bu şekilde rahatlamak da mümkün değil. Artık değil, ne gereksiz bir çaba. Niçin hayatta bazı sorular tek şık içeriyor diye düşünürdüm. Öyle değilmiş. Daima ikinci bir tercih şansı varmış. Her zaman dikkatli davranarak, ölçülü ve kontrollü olma gereğini duymamak, yanıtı geciktirmemek, öfkeyi bile gerektiğinde ifade edebilmek, içinden geldiği gibi davranmak meğer ne güzelmiş. Kararları düşüncelere göre almak, kendine sahip çıkmak gerçekten de güzel. Uğradığım tüm ihanetlerde bağışlanamaz bir tavır sergilemişim. Kimseye değil, kendime karşı yapmışım bunu. Yaşamımı mutsuzluğa sürüklemişim. Aslında bana yaşatılanların hiçbirini bağışlamadım ki, yalnızca üstünü kapatıp kaldırdım. Hayatımı kaybetme duygusu ve pişmanlık duygularıyla yönetmeye kalkmışım. Artık kendimi düşünmeliyim. Belki de tüm olanları bir araç, bir yaşam tecrübesi olarak görebilmeliyim. Oldukça ağır tecrübeler bunlar. İstediğim kapıyı çalıp kendimce yön değiştirmeden korkmamalıyım. Böyle davranan insanlar azımsanmayacak kadar çoktur eminim. Hayat herkesin oyuncağı. Oyunu en iyi güzel biçimde ama farklı şekillerle planlıyor. Akış yönünde değiştirebiliyor. Umulmadık bir yerde ve zamanda hiç düşünmediğiniz bir olayla karşılaşabiliyorsunuz. Murat'ın çalıştığı kurumda bazı sorunları var. Emekliliğini istemeye karar verdi. Sorun çözme gibi bir isteği olmadığı için kaçardı. Buradan da kaçmayı tercih etti. Henüz emekli olacak ne yaş ne durumda değil çünkü çocuklar okuyor. Elbette her zamanki gibi beni dinlemedi. Hayalci planlarla ve hesaplamalarla zaman harcamaya devam etti. Çocuklar onun emekli bir insan olduğunu bilecek, ona göre davranacaklardı. Buna zorunluydular. Benimse böyle bir isteğim olmasa da toplu paranın da değerlendirilmesi amacıyla peşine takıldım. Fakat oturamadım ve bir süre sonra da tekrar çalışmaya başladım. Küçük bir yazlık ev aldık. O yıl bitecekti. Emekli olup orada daha uzun süre kalabilmeyi istiyorduk ama elbette buna imkan yok. En azından benim için oğlum okuyor. Üniversite için en zorlu zamanlar yaklaşıyor. Görmeden arkadaş tavsiyesiyle alınan bu yazlık evin çok masrafı vardı. Epeyce zorlandık. Murat kararlarını fazla düşünmeden hemen alır ve aksilik yaşandığında oldu ne yapalım der, önemsemezdi. Tecrübelerden ders alma kararları alırken daha dikkat etme gibi bir davranış söz konusu bile değil. Bense tam aksi. Karar vermeden önce araştırma, inceleme, fikir alma vesaire gibi davranışlar gösteriyordum. Aşırıya kaçtığım zamanlarda olmuyor değil. Sorunları çözme becerisinin, günlük hayattaki deneyimlerin mutlak sonucu olduğunu düşünüyordum. Murat emekli olduktan sonra kısa bir süre özel bir şirketin yöneticiliğini yaptı. Zorlandığını, bazı şeylere katlanamadığını söyleyerek oradan da ayrıldı. Ben de tam gün ve yoğun tempo ile çalışma şekline alıştım. O evde olmayı tercih etti, bense dışarıda kalmayı. Murat evin ihtiyaçlarını gideriyor, arkadaşlarıyla zaman geçiriyor, zaman gezme mesaileriyle geçip gidiyordu. Kendimi iyiden iyiye berbat hissetmem için elinden geleni yapıyor gibi. Ayaklarının üzerinde duramayacak kadar yorgun olan eşinin önünde, hayatın çalışmaya değer olmadığını, keyfini çıkarıp kıymetini bilmek, yaşamak gerektiğini söyleyebiliyor. Yaşadıklarını gururla anlatıp, en ufak tartışmalarda bile çok rahat, beni geriye döndürme diyerek gözdağı veriyordu. 15. ayrımın sonu, sayfa 127. Devamı 16. ayrımda.